Evet, herkese merhabalar. 2024 yılının ilk Layar Quarterly sayısına ve bölümünü aslında sizlere duyurup bölümü de çekmiş oluyoruz. Artık derginin bir tık değişmiş yeni bir ismi var. Senede 4 defa çıkmak üzere. Artık dergi her şeyde olduğu gibi yenileniyor ve aramıza yeni arkadaşlar katılıyor. Böyle büyüyerek, gelişerek devam ediyoruz. Aynı zamanda Nedime'nin editörlüğünde de devam etmiş oluyoruz desem herhalde yanlış olmaz. Bu ne zamandır benim de paradigmada çekmek istediğim bir bölümdü. Çünkü 2024'ü çok sıcak bir gündemle girdik malumunuz. Dolayısıyla savaşlar ve bölgesel çatışmalar eşiğinde ve krizlerle bezeli bir dünya gündemiyle baş başayız. Bunlardan bir tanesi de aslında İsrail-Filistin Savaşı ya da Gazze Savaşı olarak literatürde geçen savaş. Neredeyse 7 Ekim'den bu yana devam eden bir kriz söz konusu ve bölgede çatışmalar ve şiddet giderek tırmanıyor. Bunu da dolayısıyla çünkü genç arkadaşlarımla konuşmak bana çok keyif veriyor. Ama bu zorlu gündeme de onların ışık tutacağını ben düşünüyorum. Yine çok güzel bir sayı olmuş. Ben hepsini şimdiden kutlamış olayım. Bu Aralık 2023 olarak hani sayısını tartışıyor olacağız biz aslında. Dolayısıyla ben hemen sözü uzatmadan Nedime'ye, Arelia Mantli'nin öğrenci editörü Nedime'ye hoş geldin diyorum. Nedime'cim hoş geldin.
Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim.
Şimdi direkt senin yazınla başlayalım vakit kaybetmeden. Senin yazının başlığı uzaklardan görünen Filistin. Sen bu yazıda aslında Latin Amerika ülkelerine ve bu olayla olan belki bağına dokunarak benim bir okuyucu gözlemiyle özetleyebileceğim kadarıyla olaya çok farklı bir yerden, güzel bir yerden bakıyorsun. Bize açılışı yapıp böyle bir olaya girizgah yapıp bu Latin Amerika ülkelerinin bu olaydaki rolü ne? Onu biraz ışık tutarsam çok sevinirim. Söz sevinirim.
Bildiğimiz gibi İsrail-Filistin sorunu yalnızca Orta Doğu'yu kapsamıyor. Aynı zamanda küresel bir boyutta. Çünkü küresel aktörler işin içine giriyor. Ve bu da karmaşıklığı arttırıyor bu sorunda. Bu sebeple ben de dergimizin Gazze Savaşı özel sayısı için farklı bir bakış açısı olarak uzaklardan görünen Filistin isimli bir yazı yazdım. Latin Amerika solunun Filistin'e desteğinin tarihsel nedeni sorusu etrafında da yazımı şekillendirmek istedim. Öncelikle Latin Amerika ile Filistin ilişkilerinden bahsetmek istiyorum, ilk ilişkilerden. 19. yüzyılın sonlarında Filistinli Hristiyanların bu bölgeye göç etmesiyle başlıyor ilişkiler. 19. yüzyılın sonundan 20. yüzyılın başlarına kadar olan sürede bu göç dalgası artarak devam ediyor. Osmanlı'dan ayrılan Araplar Latin Amerika ülkeleri tarafından Turko olarak adlandırılmıştır ve Latin Amerika'daki Filistin diasporasının oluşumu ise 1948 yılında İsrail'in kurulmasıyla başlamış. Günümüzde en büyük Filistin diasporasının nerede olduğunu soracak olursak da yaklaşık 500 bin kişiyle Şili'de yaşıyorlar. Bununla birlikte tabii ki El Salvador, Honduras, Brezilya, Ekvador, Kolombiya gibi ülkelerde de yaşıyor Filistinliler. Latin Amerika siyasetindeki bu gelişmeler de Filistin konusundaki görüşleri belirliyor aslında. Pembe dalga olarak bilinen sol iktidar akımına kadar gelen sürede Latin Amerika'da ABD'nin arka bahçesi konumunda olduğu için genellikle İsrail propagandası ön planda oluyor. 1960'lı yıllardan 1980'li yıllara kadar Latin Amerika ve İsrail arasında hem siyasi ilişkiler hem silah ticareti büyük bir öneme sahip. İsrail'in bu ülkeleri kendi için bir destekçi olarak görmesi bu bölgeye olan yatırımları da arttırmasına sebep olmuştur. Soğuk Savaş yıllarında ise bu bölgede yaşanan darbeler ve baskıcı rejimler Amerika Birleşik Devletleri tarafından da desteklenmiştir. 1973 yılında Arap ülkelerinin petrol ambargosu ile Latin Amerika ülkeleri Filistin'i destekleyen politikalar takip etmeye başlamıştır ve bunun bir örnek olarak İsrail ile ilişkilerini kesen ilk lider bu dönemde Kübalı Fidel Castro olmuştur. 2000'li yıllara geldiğimizde ise ikinci intifada ile pembe dalga dönemi ortaya çıkmış ve bu dönem Filistin sorununa farklı bir boyut kazandırmıştır. Solcu hükümetlerin başa geçmeye başladığı bu dönemde her ne kadar İsrail ile ticari ilişkiler devam etmiş olsa da Latin Amerika ülkelerinin çoğu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sert tepki göstermiştir. 2015-2020 yılları arasında ise sağ hükümetlerin iktidara gelmesiyle Filistin sorunu buna göre şekillenmiştir. İsrail yanlısı Bolsonaro'nun Brezilya hükümetinin başına geçmesi bu döneme örnek olarak verilebilir. Bu zamana gelecek olursak 7 Ekim 2023 tarihinden Hamas'ın İsrail'e saldırısı sonucu çoğu Latin Amerika ülkesi başta Hamas'ı kınadı. İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik şiddetli saldırılarına karşı Kolombiya, Şili, Honduras, Bolivya elçiliklerini İsrail'den geri çektiklerini açıkladılar. Genel olarak İsrail'in saldırılarının insan haklarına aykırı olarak nitelendiren Latin Amerika ülkeleri İsrail'e yaptırımlarının gerçekleştirmesinden yana tavır almışlardır. Sonuç olarak ise her ne kadar bu bölgedeki Filistin diasporası etkili olsa da Latin Amerika solu Filistin'i bir dava olarak görüp bu davanın peşinden gitmeye devam etmektedir. Benim yazımın sonucu bu şekilde toparlanabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir giriş yaptın. Bana güncel meseleleri de biraz düşündürdü senin yazın. Çünkü Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı açtığı bir dava var mesela İsrail aleyhine. Artık burada diğer ülkelerinde hani aslında challenger dediğimiz belki de İngilizce'de hani o rakip güçlerin, yükselen güçlerinde aslında olaya müdahil olma şekilleri farklı. Türkiye'nin nasıl farklıysa değil mi belki de. O yüzden senin yazın o zaman çok güzel bir başlangıç oldu. Yani belki de üçüncül aktörlerin olaya nasıl baktığıyla ilgili ağzına sağlık benim de eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Buradan o zaman başa dönelim mi? Hasret hazırsan istersen seninle devam edelim.
Evet, tabii olur.
Tamam. Şimdi Hasret aramıza yeni katılıyor. Değerli dinleyicilerimiz için en azından podcast'te diyelim. Öncelikle sana Hasret Kul, değerli arkadaşımız bize dünden bugüne Hamas çok kritik. Aslında 7 Ekim'den bu yana tartıştığımız Türkiye'nin de nasıl gördüğüyle ilgili pek çok tartışmaya sebep olan bir örgüt, bazıları için terör örgütü, bazıları için bir siyasi oluşum gibi. Dolayısıyla bu farkları da anlamak açısından Hasret'in yazısını ben çok beğendim. O yüzden sözü uzatmadan Hasret'im sen tekrar hoş geldin diyorum ve Hamas'ı bize anlatmak için sana bir sözü bırakıyorum.
Hoş bulduk. Öncelikle herkese merhaba. Hepimizin de bildiği üzere Hamas 7 Ekim'de İsrail'e saldırdı ve bu saldırı kısa süre içerisinde savaşa dönüştü. Günümüzde de hala devam etmekte. Ben bu yazımda Hamas'ın tarihini ele aldım. Aslında Hamas'ın kökeni 1928 yılında Mısır'da kurulan İhvan-ı Müslim'in yani Müslüman kardeşler geleneğine dayanmakta. Müslüman Kardeşler Hareketi evrensel bir hareket ve amaçları tüm dünyaya İslam'ı yaymak ve canlandırmak. Filistin ile ilk kez 1935 yılında iletişime geçiyorlar. Yani Hamas Müslüman kardeşlerin Filistin'deki kolu diyebiliriz. Filistin ve İsrail ilişkilerine gelecek olursak da İsrail 1967 yılında Gazze'yi ele geçiriyor. 6 gün savaşlarıyla birlikte. Hamas bu dönemde savaşmak yerine camilerde eğitimi tercih ediyor, sosyal yardımlarda bulunuyor ve yeni nesiller yetiştirmek istiyor. Fakat aynı zamanda Filistin halkı tarafından çok sevilen ve seküler olan Fetih örgütü İsrail'e savaşmayı tercih ediyor. Hamas ve İhvan liderleri her ne kadar eğitimi sevse de halk tarafından kazandığı bu sevgiyi kaybetmek istemiyor. Bu yüzden 9 Aralık 1987'de resmi olarak Hamas örgütünü kuruyorlar. Filistinli İmam Ahmet Yasin önderliğinde. Daha sonra 1988 yılında yayınladıkları bildirilerde İsrail'le hiçbir şekilde uzlaşmaya girmeyeceklerini, yani kalıcı bir barış istemediklerini açıklıyorlar. Çünkü Hamas'a göre Filistin'in herhangi bir parçasından taviz vermek, dinin bir parçasından taviz vermek anlamına geliyor. Tabii bu süre içerisinde de Filistin kendi içerisinde de çatışma yaşıyor. Hamas ve Fetih arasında bu çatışmalar gittikçe de büyüyor. Sonuç olarak günümüze geldiğimizde ise Hamas 2006 yerel seçimlerini kazanıyor çoğunlukla ve 2007'de tam hakimiyet kuruyor. Çünkü seçimi kazanmasıyla birlikte dış müdahale çok oluyor. Hem Amerika tarafından hem de Fetih tarafından. Bu yüzden tam hakimiyeti sağlayamıyor. Tam hakimiyeti 2007 yılında sağlayabiliyor Filistin'de. Tabii bu süre içerisinde şiddetli saldırılar devam ediyor günümüze kadar da. Aslında Hamas'ın amacı İsrail'le savaşmaktan ziyade Gazze'yi yönetmek diyebiliriz. Bu süreçte ABD'nin işte ekonomik ambargoları ve Hamas'ın terör örgütü olarak tanımlaması Filistin'i ekonomik açıdan Arap ülkelerine yani İran ve Katar'a bağımlı hale getiriyor.
Şu an başta Amerika, Avrupa Birliği, İngiltere, Kanada ve Avustralya olmak üzere çoğu ülke Hamas'ı terör örgütü olarak görmekte. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Bir de zaten yazına şey olarak da giriyorsun. Yani bir sonlandırıyorsun daha doğrusu. Yani Netanyahu hükümeti, mesela sağcı politikaları, o şey, imzalanan Abraham Accords diye geçen işte Abraham anlaşmaları vesaire. Aslında şimdi bize Amerika'daki seçimleri de değil mi? Biraz gösteriyor. Çünkü Amerika'da bir seçimler var. Ve Amerika'daki
Evet.
liderliğin de değişmesi belki de hani İsrail-Filistin savaşı devam ederse eğer Netanyahu'ya göre uzun süreceğe benziyor. Onun da gidişatını belirleyecek gibi diye düşünüyorum. Ben yazıma biraz bir şey yapmış oldum. İznin olursa çok güzel bir girizgah oldu. Çok teşekkürler. Emeklerine sağlık Aslı'cığım.
Teşekkürler.
Yavaştan. O zaman biraz olayın tarihine gidelim. Biraz en azından bölge dinamiklerini anlamak açısından biraz da geriye gitmenin yine aslında Hamas'tan nasıl geri gittiysek. Şimdi o yüzden de ben Ferhat'a hoş geldin diyorum. Ferhat'cığım hoş geldin öncelikle.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Senin yazın da çok güzel bir aslında tarihsel boyut kazandırıyor dergiye. Dolayısıyla eline sağlık. Travmatik ikilem diyorsun bize. Bu yazıyı nasıl şekillendirdin ve yazıda bize neler anlatıyorsun? Söz senin.
Evet, aslında yazımda ele aldığım konu İsrail'in biraz tarihsel kökenine giderek biraz da psikolojisine inerek bu günümüzdeki İsrail-Hamas çatışmasını ele almaktı. Ya yani onu bir nevi analiz etmekti aslında. İsterseniz yani bir tarihe bir yavaştan giriş yapalım. Yani İsrail krallıkları günümüz Kenan diyarı olarak bilinen Filistin ve Ürdün civarında birçok krallıktan oluşuyordu. Asurlular Dicle kıyılarında yükselmeye başladıklarından itibaren bir tehdit oluşturdular İsraillere ve İsrailler bu tehdidi pek önemsemedi. Bunun sonunda 722 yılında Şalmaneser'in önderliğinde Asurlular İsrail topraklarını işgale başladı ve İkinci Sargon döneminde de İsrail toprakları yani Kudüs ve Samiriye düştü. Bunun sonucunda bu birinci sürgün olarak bilinen ilk sürgündü. Asurlar tarafından ele alındı. İkinci sürgün ise M.Ö. 538 yılında Babililer tarafından II. Nebukadnezar adlı kralları tarafından yapıldı. En önemli sürgünlerden birisidir. Çünkü birinci tapınak adıyla bilinen Süleyman Tapınağı'nın yıkımına uğramıştır bu sürgün. İsrailliler çoğunlukla Irak ve Suriye gibi bölgelere dağıtılmıştır. Fakat M.Ö. 539 yılında 2. Kiros önderliğindeki Persler Babil diyarını fethetmiş ve bu sürgünü ortadan kaldırmıştır. Buna da Kiros Fermanı diye biz biliyoruz tarihte. Kiros Fermanı yayınlanıyor 2. Kiros tarafından ve Irak ve Suriye'deki Yahudilerin Kenan diyarına yani bugünkü Filistin'e dönüşü onaylanıyor. Ve bunun sonucunda oraya gelen ilk Yahudiler ikinci tapınağı inşa ediyor. Yani bunun daha sonradan konuşacağız. Müslümanlarla Yahudiler arasındaki bir çatışmaya sebep olduğunu daha sonra konuşacağız. Ve en önemli sürgünleri aslında milattan sonra 70 ve 132 yılları arasında Romalılarla yaşadıkları savaşlar, çatışmalar sonucunda yaşanıyor. İlk öncelikle Titus bir Roma komutanı Roma lejyonlarını Kudüs'e sokuyor ve Kudüs'ü fethettikten sonra ikinci tapınak yıkılıyor. Ondan sonra ise milattan sonra 1132 yılında Bar Kokhba isyanı çıkıyor ve bu isyanla birlikte Yahudiler tamamen Orta Doğu'dan sürgün ediliyor. Tamamıyla gerek Avrupa'ya gerek bir kısmı Kafkasya'ya oradan Rusya'ya bayağı bir büyük kapsamlı bir sürgün ortaya çıkıyor. Hatta Kudüs'ün adı değiştiriliyor. Aelia Capitolinia diye. Bundan sonra 1492 İspanyol Engizisyonu var. Ki bu Engizisyonu biz Türkleri de çok yakından ilgilendiriyor. Portekiz ve İspanya'daki Yahudiler Osmanlı'ya sürgün ediliyor. Osmanlı kabul ediyor Yahudileri ve Osmanlı'ya sürgün ediliyor. Gerek İngiltere'de gerek Belçika ve Hollanda gibi yerlerde Yahudiler çok kötü tutumlara maruz kalıyorlar. Ve biz bunun en son örneğini de 1939-45 arası hatta 1930-1945 arası Nazi Almanya'sından biliyoruz. Büyük Holokost'ta 6 milyon Yahudinin yani ne kadar büyük bir yıkıma uğradığını hepimiz az çok biliyoruz. Bütün bu olaylardan sonra İsrailler 1948 civarında daha önceden de İsrail yerleşkeleri var ama yani daha oturaklı bir biçimde 1948 yılında dönüyorlar bugünkü yerlerine ve İsrail devletini kuruyorlar. Yani bugüne şuraya kadar anlattıklarımda gördüğünüz üzere Müslümanlarla hiçbir kriz yok. Ufak çaplı olaylar tabii ki yaşanmıştır. Fakat büyük çaplı bir kriz kesinlikle olmamış. Asur-Babil yani Pers İmparatorlukları Müslüman değil daha bildiğiniz üzere. Fakat İsrail Devleti'nin 1948'de kurulmasından hemen daha aynı gün Arap devletlerinin onlara savaş ilan ediyor olması veya size bahsettiğim üzere ikinci tapınağın yıkılıp yerine Mescid-i Aksa'nın yapılması İsraillerde Müslümanlara karşı bir kötü bir görüşe yol açtı. Yani hiç olmadığı bir şekilde Müslümanlara nefrete yol açtı aslında. Yani 6 gün savaşı, Yom Kippur savaşı gibi savaşlarda İsrail üstünlüğünü korudu ve Arap devletlerine karşı büyük bir zafer aldı aslında. Ve bugünkü aslında İsrail Filistin topraklarındaki egemenliğini bu savaşlara borçlu. Yani aslında gördüğünüz üzere aralarında hiçbir husumet yokken bugünkü bu İsrail Hamas savaşındaki İsrail'in bu tutumu ben tamamen travmatik bir psikolojik bir olay olduğunu kanaatindeyim. Çünkü bir daha sürülmek istemiyorlar ve buna kim en ufak ihtimal dahilinde olursa bu sürgün kim bunu uygulamaya çalışırsa ona da en büyük şekilde karşılık vereceklerini düşünüyorlar. Kendilerince de haklılar. Fakat kendilerince bunun psikolojik ve tarihsel bir kanıtı var. Bir dayanak noktaları var. Teşekkür ederim.
Şimdi o zaman kaldığımız yerden devam edecek olursak yine Araler Mantri'nin emektarlarından, podcast'in de emektarlarından değerli arkadaşımız Samet Asan. Samet'ciğim hoş geldin.
Merhabalar herkese.
Sen de Türkiye açısından konuyu ele alıyorsun. Yine çok güzel bir yazı. Benim çok yine ilgiyle okudum. Sen tam doğru bir şekilde tanımlayarak belki de ilişkilere, karmaşık ilişkilerde gezinmek diyorsun. Türkiye açısından bu durum ne teşkil ediyor? İsrail-Filistin meselesini Türkiye nasıl bakıyor? Söz sende.
Herkese tekrardan merhabalar. Ya ben olayı daha çok genel çerçevede ele almak istedim. Hani yaşanılan olaylar, diplomatik ilişkiler, hani gelişen süreç, yaşanılan sürekli bir dalgalanmalı ilişkinin hani nereye doğru varacağı bir türlü ortaya çıkmıyor. Hani 1948 yılında kurulan bir ülkeyi hani Müslümanların çoğunlukla yaşadığı bir ülke bir yıl sonra tanıdığı için hani ilişkiler daha da karmaşık bir noktaya geliyor. Çünkü Yahudi Müslüman karşıtlığı dünyamızın hani gündemimizde oldukça fazla şekilde devam etmekte. Hani 2008-2009'lu yıllara kadar aslında İsrail'le olan ilişkiler çok tap noktaya ulaşmadı hiçbir zaman. Ama 2010 yılında yaşanılan hani Mavi Marmara adlı yolcu gemisinde yani Filistin'e giden yardım gemisindeki yaşanılan kayıplar ilişkileri tırmandı. Daha çok sinir noktasında tırmandırmaya devam etti Türkiye penceresinde. Ortaya çıkan Siyonizm, artan Siyonizm daha çok Amerika ve İsrail cephesinde 2013 yılında Viyana'da gerçekleşen bir Birleşmiş Milletler toplantısında Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. Hani Siyonizmi insanlık suçu olarak tanımlaması üzerine İsrail'in dönemini Şimon Peres Başkanı Erdoğan'a karşıt olarak söylediklerini cahilce ve nefreti provoke ettiğini belirttikten sonra ilişkiler 2016 yılında aslında 2011'de 2010 yılında yaşanan Mavi Marmara'dan sonra tırmanmaya sürekli devam etti. 2016 yılına kadar duran bu süreç içerisinde İsrail'in 30 Mart 2018 tarihinde başlayan büyük dönüş yürüyüşü ve Filistinlilere yönelik saldırıları, orantısız güç kullanımı aslında günümüzde 7 Ekim Savaşı'nı Hamas-İsrail savaşını özetler durumdaydı. Geçmişte yaşanılan bir farklı örneğiydi. Özellikle ekonomik ilişkiler konusunda 2000 yılından sonra son 20 yıl içerisinde diyebileceğimiz dönem içerisinde 6 kat artma durumu yaşandı. Ekonomik yaşanılan ihracat kısmında işin. Yani bu AK Parti hükümetiyle iktidarıyla beraber yaşandı fakat son bir yıl içerisinde ciddi anlamda düşüş yaşandı İsrail'le olan ilişkilerde. Yani bu yazımın içinde belirttiğim gibi %29, %59 arası düşüş yaşandı. Bu ciddi bir rakam. Ama ilişkiler hani Cumhurbaşkanı'nın ve AK Parti cephesinin hükümetin iktidarın verdiği açıklamalar, taraf açıklamaları ilk başta yürütmeye çalıştığı denge politikası gibi durumlar yaşanırken yaptığı açıklamalardan sonra aslında bu düşüşün özeti verilmiş oldu bize. Fakat ilişkiler hiçbir zaman durağan noktasına gelmedi. Onca yaşanılan şey üstüne rağmen hala hani ticari kısmı işin devam etmekte İsrail'le birlikte. Hani daha çok halkımızın tepki vermesi fakat Türkiye'nin yani Türkiye Cumhuriyeti olarak olaylara reel bir açıdan yaklaşma baktığımız zaman hani ortada şu ambargo veya şu şey hani şunu kullanmayın, şunu yapmayın tarzında hiçbir şey olmadı. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi restoranlarına kadar ulaşan bir durum var ayrıca. Yani örnek verecek olursak Coca-Cola, Nestle gibi markalar bu restoranlardan kaldırıldı. Özellikle halk olarak baktığımızda ikiye ayrılmış durum var. İki ayrılma durumu yok aslında. Filistin cephesinde taraf tutan bir halk kesimi var Türkiye'de. Bir de hani bu durumu daha çok hani tepki çekmeden veya hani kendi yaşam tarzını bozmadan devam etmeye çalışan bir halk durumu var. Yani örnek verecek olursak bu Starbucks gibi kafelerde yaşanılan olaylar gündemimizde ve sosyal medyada oldukça fazlaydı aslında. Yani özetlemek gerekirse, yani sonuca varmak gerekirse, Türkiye ve İsrail yaşanılan onca sebebe ve onca tepkilere, onca savaşlara veya onca dalgalanmalara rağmen hiçbir zaman ilişkiyi durdurmadı ve ilişki devam etti. Özellikle ekonomi cephesinde ilişkinin devam etmesi Türkiye'nin hani olaylara yaklaşımını özetliyor diyebiliriz.
Çok güzel oldu Sanatçığım. Ağzına sağlık. Konuya da güzel bir aslında bakış açısı getirdin. Özellikle tam Oytun hocamız da başlamadan evvel bence zemini çok güzel de hazırlamış olduğumuz hepiniz sizin yazıyla birlikte geçiş yapmış olacağız. Oytun hocam tekrardan hoş geldiniz diyorum size o zaman. Genç arkadaşlarımızla yazar arkadaşlarımız aslında zemini hazırlamış olduk. Pek çok boyutlardan ele aldılar. Sizin hani Areler Plus bölümüne gelene kadar aslında pek çok açılardan da ele almış olduk. Şimdi dolayısıyla ben size şimdi Areler'in aslında geleneksel bölümü Ayar Plus bu bölümde Oytun Orhan hocamızı konuk ediyoruz. Hocamız Orsan Levant Çalışmaları Koordinatörü ve Gazze Savaşı sonrası Orta Doğu başlıklı bir yazı kaleme aldı. Çok
Evet.
kıymetli bir katkıda oldu hocam. Size tekrar hoş geldiniz diyorum ve sözü aslında yazıyı anlatmak için size bırakıyorum. Sonra sorumuz olursa belki genç arkadaşlarla devam ederiz.
Tabii memnuniyetle. Ben de hem yazı için hem de bu kayıt için davetinize teşekkür ediyorum. Size katkı vermekten büyük memnuniyet duyuyorum. Tekrar sağ olun. Çalışmamda bu Gazze'de yaşanan savaşın bölgesel ne gibi etkileri, sonuçları olabilir ona değinmeye çalıştım. Zira 2023 yılından 24 yılına girerken bütün beklenti bölgeyi yakından takip eden araştırmacılar açısından 2024 yılının bölgede artık çatışmaların seviyesinde, kutuplaşmalarda bir azalma olacağı, bölgede daha çok işbirliğine dayalı, kazan kazan mantığına dayalı bir ilişki biçiminin oluşacağı beklentisi hakimdi. Bunun da temel nedeni bölgedeki normalleşme süreçleri. Yani birbirinden farklı platformlarda işleyen, paralel şekilde işleyen birkaç normalleşme süreci. İsrail'in bölge ülkeleriyle normalleşmesi, Türkiye'nin Mısır'la Körfez'de ilişkilerinde yaşanan olumlu gelişmeler, Katar krizinin yine çözülmüş olması, Körfez'in kendi içindeki bu siyasi sorunları bertaraf edip krize son vermesi ve hatta Suriye rejiminin bölgede son 10 yıldır artık siyasi ve diplomatik süreçlerden dışlanan Suriye rejiminin de yine bir bölgede normalleşme süreci içerisine girmiş olması bu beklentiyi ciddi şekilde arttırmıştı. Dolayısıyla 2024 yılında artık bölgede aktörler farklı çatışma alanlarında Libya'da, Suriye'de, Yemen'de, Doğu Akdeniz'de çatışmaktan ziyade buralarda daha işbirliğine dayalı bir yaklaşım geliştireceği beklentisi vardı. Ama bütün bu dinamikleri değiştiren bir gelişme oldu 2023 yılının sonunda ve 2024 yılına ilişkin beklentilerin hepsi açıkçası boşa çıktı. O da Gazze Savaşı. Hamas'ın 7 Ekim saldırısı sonrası İsrail'in orantısız bir şekilde Gazze'ye dönük başlatmış olduğu hem operasyonlar, kara harekatı, tüm bu normalleşme süreçlerini ilk aşamada iptal etmese de en azından şimdilik rafa kaldırılmasını beraberinde getirdi. Yani İsrail'in bölgede Amerika'nın da desteğiyle bölgede tanınırlık kazanmak ve Arap ülkeleriyle arasındaki sorunları çözüp diplomatik tanınma sağlamak açısından yürüttüğü bir normalleşme süreci vardı. Tabii böyle bir ortam içerisinde Filistin davasının Arap kamuoyunda, Müslüman dünyasında sahip olduğu hassas konum itibariyle yönetimler İsrail'le yürütülen bu normalleşme süreçlerini askıya almak durumunda kaldı. Bunun en bariz örneği tabii Türkiye. Türkiye ile İsrail arasında özellikle biraz önce de ifade edildi. Ekonomik anlamda ilişkilerde çok ciddi bir bozulma olmamıştı ama Doğu Akdeniz'de işbirliği mümkün olmuyordu.
Bu konuda bir işbirliği beklentisi vardı enerji alanında. Bütün bunlar tabii ki şimdilik rafa kaldırılmış durumda. Dolayısıyla bu Gazze Savaşı'nın bölgesel ilk yansıması bu normalleşme süreçlerinin rafa kaldırılması oldu diye söyleyebiliriz. Dolayısıyla 2024 yılında bölgede tansiyonun düşeceğine ilişkin beklentilerde bir değişikliğe, bu tür değerlendirmelerde değişikliğe gitmemiz gerekiyor. Ve hatta Gazze Savaşı sonrasında şu anda bölgede tartışılan esas mesele Gazze'deki bu çatışmanın bir bölgesel savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği riski. Şu anki tartışmalar bunun üzerinde yürüyor. Buna son kısımda biraz daha detaylı değinmeye çalışacağım. İkinci tabii en büyük etkisi bu Gazze Savaşı'nın bölgedeki temel çatışma dinamiğinin yeniden Arap-İsrail çatışmasına dönmesi oldu. Çünkü özellikle Arap Baharı, hatta bunu Irak Savaşı'na kadar götürebiliriz. Bölgedeki temel dinamik Sünni-Şii çatışmasıydı. Ve bu kapsamda İsrail biraz bölgede kendi üzerindeki baskıyı azaltmayı başarmıştı. Çünkü bütün dikkatler bölgede etnik ve sebepsel çatışmalara döndü. Ve Körfez ülkeleri açısından temel tehdit artık İsrail değil, İran olmaya başladı. Bu da zaten İsrail'le yönetimler seviyesinde Körfez Arap ülkeleri arasındaki yakınlaşmanın en başta gelen motivasyonuydu. Şimdi ama yeniden Filistin meselesi hem bölge hem de uluslararası kamuoyunun dikkatine çok açık bir şekilde sunulmuş oldu. Dolayısıyla bölgenin yeniden temel çatışma dinamiği İsrail-Filistin çatışması, Filistin meselesi olmaya başladı. Bu da tabii İsrail üzerindeki baskı biraz daha arttıracak bir durum olacaktır. Bir diğer bu gelişmeyle birlikte ortaya çıkan yani Gazze Savaşı sonrası ortaya çıkan sonuçlardan biri bölgedeki devlet dışı aktörlerin zaten bu son 10 yıldır güçlenen bir eğilim bölgede devlet dışı aktörlerin giderek daha da güçleneceği ve daha ön plana çıkacağı. Zaten bölgede biraz önce bahsettiğim o bölgesel rekabet devletler arasında doğrudan bir çatışmayla değil bölgedeki vekil güçler üzerinden yürütülen bir güç mücadelesiydi. Bu anlamda işte Hamas gibi, İran'ın desteklediği Şii milis unsurlar, Lübnan'da Hizbullah, işte Suriye'de farklı milis gruplar, Yemen'de keza aynı şekilde Husiler üzerinden yürüyen güç mücadelesi halihazırda vardı. Ama Gazze Savaşı ile birlikte bu biraz daha belirginleşiyor gibi gözüküyor. Devlet dışı aktörler bölgede yükselen bir güç olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla şu aşamada yani ilk ortaya çıkan Gazze Savaşı'nın bölgesel yansımalarını bu şekilde görüyoruz. Esas mesele dediğim gibi 2024 yılında artık temel tartıştığımız mesele bu çatışmanın Gazze'deki gerginliğin bir bölgesel savaşa dönüp dönüşmeyeceği meselesi. Esasında Hamas'ın bu eyleminde bu işin arka planında İran olduğuna dair çok güçlü bir kanaat var ki zaten Hamas liderlerinin de eylem sonrası yaptığı açıklamalarda İran'ın bu olaydaki dahli açıkça ortaya çıkıyor. Zaten İran'ın da bu saldırıyı desteklerken, Hamas'ı yönlendirirken muhtemel hesaplarından biri o ilk başta bahsettiğim normalleşme süreçlerinin altını oymaktı. Çünkü İran bundan ciddi bir risk algısı içerisinde. İsrail'in bölgede tanınırlık kazanmasını istemiyor. Dolayısıyla bu hamleyle birlikte bu normalleşme süreçlerini rafa kaldırarak İran ciddi bir kazanım elde etti. Aynı zamanda İsrail'in biliyorsunuz son bir yıl içerisinde İran içerisinde düzenlemiş olduğu çok fazla sayıda örtülü operasyon var. Çok üst düzey İranlı yetkililer İran toprakları içerisinde öldürüldü, işte suikastler gerçekleşti. İran bunlara da bir yanıt vermiş oldu Hamas vasıtasıyla İsrail'e karşı. Ama tabii ki bu noktada İran açısından bir risk ortaya çıktı. Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü mücadeleyi doğrudan İran'ı içine çekebilecek bir bölgesel savaşa dönüştürme arayışı içerisinde. Bu noktada İran'ın hep savaşı vekiller üzerinden yürütme stratejisi var ama şöyle bir risk ortaya çıktı. Bu savaş doğrudan İran'ın da müdahil olduğu veya İran'ın da hedef olabileceği bir bölgesel savaşa dönüşebilir. Dolayısıyla İran açısından ciddi kazanımlar var ama diğer taraftan savaşın bölgeselleşmesi ve İran'ın bu savaşın doğrudan parçası olması gibi bir risk de ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Tabii bu noktada en önemli dinamiklerden biri Amerika'nın bölgede kalıcı olup olmayacağı meselesi. Bu süreç özellikle Amerika üzerinde bölgede baskıyı giderek arttırdı. Gazze Savaşı başladığından bu yana Amerika'nın Irak'ta, Suriye'deki varlığına dönük artan Dolaylı saldırılar, milis güçler üzerinden düzenlenen saldırılar var. Bu biraz bölgede Amerika'yı çekilmeye, zorlamaya dönük saldırılar. İran burada Amerika'nın bölgede uzun süre kalıcı olmayacağı şeklinde bir hesap içerisinde ve Amerika'yı hem bölgeden çekilmeye zorlamak hem de İsrail'i ateşkese zorlamak için giderek baskıyı artırdığını görüyoruz. Bu da Suriye sahasına, Irak sahasına daha fazla istikrarsızlık olarak yansımış durumda. Çok fazla Amerikan üslerine dönük milis saldırıları söz konusu olmaya başladı. Tabii bu İsrail'in Gazze Savaşı ile birlikte ulaşmak istediği hedefler vardı. Bunu zaten kamuoyu önünde de ifade etti. İşte buradaki mümkün olursa Filistinlileri Gazze'den sürüp burada Hamas'ı elimine etme gibi ulaşması bence mümkün olmayan bir hedef, nihai hedef ortaya koydu. Ama geçen süre içerisinde Ekim'den bu yana baktığımızda İsrail Gazze'de amaçlarına ulaşamadığı, tersine süre ilerledikçe İsrail'in kayıplarının arttığı bir tablo ortaya çıkmaya başladı. Bu da tabii İsrail'in savaşı bölgeye yaymaya yönlendiriyor. Çünkü Gazze'de sıkıştıkça bir çıkış stratejisi olarak savaşı bölgeselleştirme arayışı giderek daha belirgin olmaya başladı. Ve krizi tırmandırmak için İsrail İran'ı savaşın içine çekmeye çalışıyor. Bu benim açıkçası bölgeye veya İsrail'in hamlelerine dönük okumam. Burada da işte karşımıza İranlı generallerin Suriye içerisinde hedef alınması, Lübnan'da Hamas'ın iki numarasının öldürülmesi ve son olarak da bir İran'da Kirman'da gerçekleşen terör saldırısı ve yüzün üzerinde İranlı'nın hayatını kaybetmesi. Her ne kadar IŞİD tarafından bu saldırı üstlenilmiş olsa da şunu iyi biliyoruz ki terör örgütleri dış aktörler, devletler tarafından manipüle edilebilir ve kendi siyasi amaçları için kullanılabilir. Dolayısıyla zamanlama ve hedef açısından bakıldığında bu IŞİD saldırısının arkasında İsrail olabileceğine ilişkin ciddi, güçlü bir kanaat oluştu. En azından İran'ın okuması bu yönde. Ve bu şekilde İran'ı biraz provoke ederek İran'ı daha sert yanıt vermeye, itmeye çalıştığını ben açıkçası düşünüyorum İsrail'in. Ve bu şekilde savaşı bölgeselleştirerek Amerika'yı, İran'ı karşı karşıya getirmeye, Batı ile İran'ı karşı karşıya getirmeye ve bu şekilde o Gazze'deki sıkışmışlığı aşmaya çalıştığını açıkçası düşünüyorum. Ama tabii bu çok riskli bir oyun. Bölgede hiçbir aktörün İsrail dışında ben bir bölgesel savaş istemediğini, aynı şekilde Amerika'nın da bölgede tansiyonun düşürmeye çalıştığı kanaati içerisindeyim. Ama tabii İsrail'in bu savaşı bölgeselleştirme stratejisi kimsenin bölgede istemediği, hesaplamadığı, içerisine düşmek istemediği bir bölgesel savaşı beraberinde getirebilir. Çünkü İran da yanıt vermek durumunda. Yani krizi tırmandırmak istemez ama tırmandırmaması, yanıt vermemesi halinde de bu sefer caydırıcılığı açısından bir zafiyet görüntüsü ortaya çıkabilir. Dolayısıyla böyle dediğim gibi bir şiddet sarmalı içerisinde bölge bir savaşa sürüklenebilir. Bir bölgesel savaş senaryosunda da özellikle Lübnan'ın başta olmak üzere Suriye, Irak sahalarının büyük risk altında olduğunu, buralarda bir çatışma riskinin olduğunu görmemiz gerekir diye düşünüyorum.
Çok teşekkürler hocam. Gerçekten kısa sürede çok kapsamlı bir analiz ve yazı olmuş. Gerçekten ağzınıza sağlık hem de kaleminize sağlık. Normalde çok da vaktinizi almadan ben hani şey yapmadan hani moderatörlük rolünü suistimal etmemek için derler ya. Ben değerli arkadaşlarına Doğuş hocama da bir bakmak isterim eğer hani soruları varsa hazır Orkun hocam bulmuşken. Hani podcast'te daha önce yapmadığımız bir şey. Belki hani sohbet açısından da Orkun hocamız hazır bulmuşken vaktini almadan hani birkaç soruyla belki iletebiliriz. Benim aklıma gelmeyen şey olursa. Yoksa çok da vakit almadan toparlayabiliriz. Şöyle bakayım. Öncelikle Doğuş hocama bakayım eğer bir şey söylemek isterse.
Ben çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Yani ben çok bayağı notalarla dinledim. Sorun var muhakkak ki ya bu podcast'in şeyi değil bu arada. Yani çocuklar ben önceliği çocuklara vermek isterim. Çocuklara merak ettiğim bir şey var. Benim sorum var iki tane. Onları sormak isterim ama ondan önce çocukların bir sorusu varsa önceliği onlara vermek isterim. Onlar sormak isterlerse sorsunlar. Ben daha sonrasında konuşmak isterim. Yani.
Boyutun Hocam merhaba öncelikle. Hoş geldiniz tekrardan.
Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Hocam benim sormak istediğim bir şey var. Bölgesel savaş direkt konumuzla alakalı. Bölgesel savaş çıkmasa bile Türkiye ve benzeri gibi ülkeler yani daha kozmopolit içinde olan ülkeler sadece Müslüman veya Hristiyan kesimden oluşan ülkeler değil. Yani bu ülkelerde kendi içerisinde karmaşıklıklar yaşanma imkanı nedir? Hani bölgesel savaş olmasa bile bu durumlar yaşanılabilir mi? Örnek veriyorum dünkü yaşanan kilise saldırısı gibi. Yani İtalya bunu mesela şey olarak yorumladı gazetelerde ve büyük sitelerinde, kendi sitelerinde. Hani bu Gazze'nin intikamı gibi haberlerle şeklinde yorumlandı. Yani bölgesel savaş olmasa bile kendi için ülkelerin kendi içlerinde böyle karmaşıklıklar yaşanabilir mi? Teşekkür ederim.
Bir bölgesel savaş durumunda Türkiye'nin devlet kapasitesini, işte farklı güç kaynaklarını düşündüğümüzde bu çatışmanın kendisine yayılmasını, savaşın doğrudan parçası olmasını engelleyecek kapasiteye, tecrübeye sahip olduğu kanaati içerisindeyim. Ama bunun hiç Türkiye'ye güvenlik yansıması olmayacağını düşünmek tabii ki doğru olmaz. Yani Suriye'de yaşanan, Irak'ta yaşananlar bizim için çok çarpıcı örnekler. Yani bu savaşta, buralarda yaşanan istikrarsızlıkların, terör örgütlerinin yükselişi, güçlenmesi, bunun bildiğiniz gibi 2010-2020 arası dönemde Türkiye'ye ne gibi güvenlik riskleri yarattığına doğrudan şahit olmuştuk. Dolayısıyla bir bölgesel savaş ortamı içerisinde Türkiye'nin alacağı tavra bağlı olarak Türkiye'yi belki savaşın içerisine çekmek veya Türkiye'ye mesaj vermek amaçlı olarak doğrudan Türkiye içerisine dönük bazı hamlelerde bu tür istikrarsızlığı açtırıcı unsurlar da olabilir. Ve aynı şekilde Türkiye'nin bölgede alacağı tavra bağlı olarak Türkiye'nin kendi toplumu içerisinde sosyal uyumunu, toplumsal barışını bozabilecek bir kutuplaşma durumu da ortaya çıkabilir. Bu da tabii Türkiye içerisinde o senin bahsettiğin tarzda bazı riskleri beraber de getirecektir. Ama daha geniş anlamda bakıldığında ben Türkiye'nin kendisini böyle bir bölgesel savaşa hazırladığını ve tabii Suriye'de, Irak'ta yürütülen askeri operasyonlarla birlikte oralarda oluşturulan güvenli hatlar, bölgelerle bu savaşın, bir bölgesel savaşın kendisine doğrudan yansımasını, yayılmasını engelleyeceğini, bunu başarabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki işte terör saldırılarında artış, ki biliyorsunuz PKK'nın son haftalar içerisinde çok ağır saldırıları gerçekleşti. Şimdi tabii bunu PKK'nın kendi dinamikleriyle de açıklayabilirsiniz ama bu saldırıları bölgesel gelişmelerden bağımsız okumak çok doğru değil diye düşünüyorum. Türkiye ile İran arasında artan rekabet, PKK'nın da aynen IŞİD örneğinde olduğu gibi dış aktörler tarafından kullanılabilecek, yönlendirilebilecek bir aktör olması. Dolayısıyla bu tür risklerle Türkiye'de karşı karşıya kalacaktır. Ekonomik riskler zaten malum. Yani şu anda halihazırda zaten o normalleşme süreçleriyle beklenen ekonomik getiriler şu anda rafa kaldırılmış durumda. Kızıldeniz'de bir istikrarsızlık ortaya çıktı. Uluslararası ticarete yansımaları. Yani ekonomik risklerin çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ve tabii Türkiye bölgede istikrarı sağlamak için çok fazla enerji, mesai harcamak zorunda kalacak. Bütün bunlar Türkiye adına risk. Ama ben dediğim gibi Türkiye'nin tarihsel olarak da hani baktığımda ve kapasitesini de düşündüğümde bu tür riskleri kontrol edilebilir, yönetilebilir bir seviyede tutabileceği kanaati içerisindeyim.
Çok teşekkürler hocam. Sağ olun.
Samet'ciğim sen de sağ ol sorun için. Doğuş hocam istersen senin de sorularını alalım. Sonra kapanışa gidebiliriz. Başka soru yoksa.
Hocam dediğim gibi ağzınıza sağlık. Ben akademik çalışma alanım itibariyle bir tane ülkeyle ilgileniyorum. Hatta değinmediğiniz tek ülke o. Rusya. Şimdi bütün bu dinamiklerin bölgenin bir parçası değil. Rusya tamam. Ama aslında bölgenin bir parçası da. İşte Tartus'taki deniz üssü, Laskiye'deki hava üssü vesaire falan Suriye'de çok önemli bir parçası. Ve bölgede kalma arzusu içerisinde olan da bir aktör aynı zamanda. Bu aktörün tarafını, yani üç aşağı beş yukarı biliyoruz ama hani yeniden altının çizilmesi için soruyorum bunu. Bu aktörün tarafı nedir? Birinci sorun bu. İkinci sorun da Suriye'de öyle ya da böyle bir barış inşası süreci inşa etti aslında şeyler. Rusya, İran ve Türkiye. Bu aslında Toçi süreçlerinden bahsediyorum. Ama bu çatışmanın Suriye'ye zayıf bir Suriye'ye yansımasının Suriye'ye çok fazla sağlayacağını söylediniz haklı olarak. Peki bu inşa ettikleri şey, hani Türkiye'yi bu işin dışında bırakıyorum. Onu biliyoruz zaten. İçinde bulunduğumuz ülke olduğu olması hasebiyle de zaten politikalar konusunda bir fikrimiz var ama İran bu provokasyona gelir mi? Bölgeyi istikrarsızlaştırmak adına bir sorun bu. Diğer bir sorun da Rusya ile bağlantılı yine. Rusya bütün bu denklemin içerisinde olayı kızıştıracak bir hamlede mi bulunur? Çünkü bir tarafta da Ukrayna Savaşı var ve İsrail-Hamas çatışması onu gölgede bırakıyor. Kızıştıracak şey mi bulunur? Yoksa Suriye'deki yaptığı olayı sakinleştirici ya da stabilize edici aktör olma rolünü üstlenmeye devam eder.
Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi Rusya'nın tavrı bence Gazze Savaşı'nın tek net kazananı Rusya diye düşünüyorum. Olayda bir dahli var mı? Birkaç emare ortaya çıktı, iddialar ortaya çıktı. İşte Hizbullah'a silah sistemleri verdiğine dönük. İran'la yakın ilişkisi üzerinden İran'ın üzerinden bir dahli söz konusu olabilir ya da olmayabilir. Bu konuda net bir veri yok elimizde ama yani Rusya'nın da buradaki tavrını, aldığı pozisyonu düşündüğümüzde ben Rusya'nın çıkan yeni durumda fayda sağladığını, senin de ifade ettiğin gibi özellikle Ukrayna'daki sıkışmışlığını aşmak için çok ciddi bir fırsat elde ettiğini, sadece dikkatler Orta Doğu'ya kaymadı, kaynaklar da, yardımlar da Ukrayna'dan Orta Doğu'ya doğru kaymaya başladı. Şu anda Ukrayna zaten bu baskıyı giderek daha fazla hissetmeye başladı ve Rusya'nın açıkçası Ukrayna'daki pozisyonu da güçlendi. Yani Gazze ile birlikte hatta belki ileri bir hamlede bile bulunabilir tartışmaları gündemde. Ama Rusya bu çatışmanın bir bölgesel savaşa dönüşmesini ister mi? Ben o konuda soru işaretleri var. Çünkü o noktada Suriye'deki çıkarları risk altına girebilir diye düşünüyorum. Yani şu anki mevcut denklem Rusya'nın çok işine yarıyor. Amerika üzerinde artan bir baskı var. Amerika giderek daha fazla çekilmeye zorlanıyor. Dikkatler Orta Doğu'ya kaydı. Amerika'nın, Batı'nın yardımları İsrail'e dönmeye başladı. Ama bu iş bir bölgesel savaşa dönüşecek olursa bu sefer en muhtemel sahalardan biri Suriye dedik. Suriye'de Rusya'nın çok büyük çıkarları var. Bunlar risk altına girebilir. Dolayısıyla şu anki mevcut gerginlik seviyesinde tutabilmek Rusya'nın işine gelir ama Rusya'nın bunu bir üst aşamaya taşımak istemeyeceği kanaati içerisindeyim açıkçası.
Çok teşekkürler hocam.
Teşekkür ederim.
Ben teşekkür
Tamam.
ederim.
Aytun hocam çok teşekkürler. Gün
Ben
ortasında vakit
teşekkür ederim.
ayırdığınız için. Pek çok konuyu
Rica
eşit
ederim.
tutmuş olduk bu kısa zamanda. O yüzden iyi ki geldiniz. İyi ki bu sayının bir parçası oldunuz. Doğuş hocam ve Nedim'e öğrenci editörümüz. Onların bütün ekip arkadaşların emekleri sayesinde. Çok çok sağ olun. Çok keyifli bir bölüm oldu. Konu ne kadar keyifli olmasa ve çok zor bir dönemden geçsek de en azından biraz olsa benim kafamdaki sis perdesi aralandı. Hem arkadaşlarımın da emeğiyle sizin de yazınızla aynı şekilde. Ben en azından podcastlarını size tekrar teşekkür edeyim hocam.
Ben de tekrar teşekkür ediyorum davet için. Herkese selamlarımı, sevgilerimi, değerli hocalarıma da saygılarımı iletiyorum. Oktay Hocam başta olmak üzere. Tekrar teşekkürler.